Ayrım 4. Atavi Hazretleri, Bir Bektaşi Babası, Mustafa Barlas. Sayfa 60. Gemide. Gemiye binip merdivenlerden baş güverteye çıktı. Yolcu azdı ama henüz daha geminin hareketine en az 1,5 saat vardı. Salonun tam ortasında bulunan kantinde ise çay ve kahve vesaire içecek ile tost sandviçi satışı başlamıştı. En hareketli olan baş taraf salonuna geçti. Mayıs ayının başları olması sebebiyle Marmara Denizi'nde rüzgar bu mevsimde pek de tekin değildi. Zira kışın, güzün ve yazın belirli olan denizdeki rüzgar ve fırtına takvimi nispeten bahar aylarına göre kestirilebilir durumdaydı. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında çok acayip öngörülemez fırtına ve kuvvetli rüzgar özellikle yıldız ve poyraz yönlerinden değişkenlik göstermekteydi. Bu nedenle bandırma gemisi vaktinden hemen hemen 2 saat kadar sonra demir alıp kalktı. Tam da sezonu olduğu için gemi hınca hınç doluydu. Alt ve üstteki ayrı ayrı baş ve kıç salonlar tıklım tıklım yolcularla doluydu. Herkes oturur vaziyetteydi ama her an yanında bulduğu bir ya da iki oturumluk boşluğa da devrilmeye hazır vaziyette geminin hareketini ve biraz da gecenin ilerlemesini bekliyordu. Nihayet gemi hareket edince uyumaya konsantre olmuş olanların birçoğu yana doğru yatıp yatamazsa yanına koyduğu bir çantaya veya ceket gibi bir eşyasına doğru yastık niyetine devrilip kaykılarak uyuma pozisyonuna geçmişlerdi. Salonlarda yer bulamayanlar üstü ve yanları kısmen kapalı ön güverte ve kıç güvertelerdeki tahta bank, sıra ve iskemlelere ilişmişlerdi. En üstte ve üçüncü kat denilebilecek orta bölümde yer alan üst güvertenin ise tamamen üstü açıktı. Buraya daha çok hava almak isteyenler ve kısa süreliğine sigara içmek isteyenler çıkıyorlardı. En fazla rüzgar bu bölümde hissedildiğinden zar zor sigarasını yakabilenler de çabucak aşağı katlardaki salon ve kapalı güvertelere kaçıyorlardı. Açık ve balkon gibi olan güverte kenarlarına dizilmiş yolcular gitgide uzaklaşan bandırma limanının ve şehir ışıklarının yavaş yavaş küçülerek gözden kayboluşunu seyretmekteydi. Karanlıkta beyaz martılar bir müddet gemiyi ve ardında bıraktığı köpükten şeridi uzun süre takip ettiler. 1 saat kadar olmuştu gemi yola çıkalı. Önce bandırmanın son ışıkları 3 çeyrek saat sonra da Kapıdağ Yarımadası'nın tek tük ölgün ışıkları da görülmez oldu. Gemi Marmara Denizi'nin tam da ortalarına vardığında dalgalar yükseldi ve rüzgar şiddetini arttırdı. Atavi salonda biraz oturduktan sonra geminin İçinde dolaşmak üzere yerinden kalktı. Salonun büfesinden bir fincan çay alıp yarı açık kıç güverteye doğru yürüdü. Gemi hareket ettikten sonra rüzgarı doğrudan alan ön güverte çok serin olurdu. Halbuki kıç güverte bahar mevsiminde bile üşümeden oturulabilecek vaziyette olurdu. Boş ve güvertenin döşeme tahtalarına sabitlenmiş tahta bir masanın önüne boş sandalyelerden birini çekip oturdu. Güvertenin loş ışıklarında uzun boyu ve geniş omuzlarına dökülen dümdüz kumral uzun saçlarıyla antik dönemlerden gelmiş ve aykırı fikirleri savunan bir filozofa benziyordu. Kıç güverteden hem sancak hem de iskele tarafındaki balkonlar ortadaki salonlara bağlandığından yolcuların bir kısmı buralarda dolaşıyordu. Bir kısmı da balkonlara çıkıp oradaki dış duvarlara rapt edilmiş sabit altı demir ayaklı tahta sıralara oturuyorlardı. Bir kısmı da küpeşteye yaslanarak karanlıktaki denizi ve koyu gece mavisi gökyüzünü seyrediyor, dalgaların çıkarttığı beyaz köpükleri seçmeye çalışıyordu. Atavi balkondaki banklardan birine ilişti. Hem gecenin ve dalgaların ve denizin sesini dinlemek hem de bir dem tefekkürle murakabeye dalmak için bu mekanı çok uygun bulmuştu. Fakat montunun yakalarını üşür gibi kaldırmış ama buna çok da fazla aldırır gibi görünmeyen bir genç hemen önünde gelip durdu. Bir yerden sanki tanıyordu. Nereden tanıyorum bu genci acaba diye kendi kendine sordu. Sonra fark etti ki az evvel hem biraz ısınmak hem de gemiyi keşfetmek için hangara indiğinde mescit olarak ayrılmış ve daha çok tayfanın kullandığı yerden çıkarken baş taraftaki küçük bölmeden çıkarken görmüştü. Genç küpeşteye yaslanıp denizi seyretmeye, karanlıkta bir şey arar gibi karanlık boşluğa doğru bakmaya başladı. Atavi gencin gönlüne nazar etti. Çok güzel ve nadir bulunan pahalı bir meyve gibi olduğunu keşfetti. Ama henüz ham vaziyetteydi. Olgunluğa erişmesi için daha ne rüzgarlar, ayazlar, fırtınalar, ne kışlar, ne boranlar, ne yazlar, sıcaklar, nice fırınlar, ne güzler, ne baharlar, ne askerlikler, ne nöbetler, ne bütünlemeler, nice sevdalar, hüsranlar, acılar, tatlılar görmesi gerekiyordu. Ama küçük bir aşıyı ve mayayı hak ediyordu bu hamruh. Mayanın atılmış olduğunu da memnuniyetle fark etti. Ama şartların elverişli olması lazımdı mayanın tutması için. Aşı için de keza. Güvercinci Cemal Baba'nın bir sözü geldi aklına. Dallarımıza hep vefalı kuşları kondururuz biz, derdi. Bir kez dalımıza konmuş olan bir kuşu da asla bırakmayız. Metal çerçeveli, miyop gözlüklü, ince bıyıklı genç cebinden bir sigara çıkarıp ağzına götürdü. Sonra da normal kibrit kutusu paketlerinden daha büyükçe bir paketin içinden bir kibrit çöpü çıkartıp ahşap küpeşteye sürttü. Bu şekilde kibrit çöpüyle sigarasını yaktı. Genç belli ki herhangi bir yere sürtülerek yakılan bu kibriti burada karanlıkta gecenin bir yarısında denizin ortasındaki gemide kullanmayı çok özenli bir davranış olarak çok önceden tasarlayarak yapmıştı. Öyle mekanlar vardır ki insan zamandan bağımsız ve bağlamından uzak olarak orada bulunduğu an vakti ve tarihi unutur, zaman duygusundan arınır. Şu anda geminin güverte balkonu ve küpeştesi de bir tiyatro sahnesi gibiydi. Salondan balkona dökülen ışıklarla, belli belirsiz bir loşlukla aydınlanan bu sahnede Atavi ile gözlüklü gençten başka kimse kalmamıştı. Atavi kibritin nasıl yandığıyla ilgili olarak gençle sohbet başlattı. Gözlüklü genç de kibriti Rus pazarından satın aldığını, sigarasını çırayla ve bu kibritle yakmanın daha otantik olduğunu söyledi. Sohbet etmeye zaten dünden hazır olan genç, Atavi'ye ismini sorduktan sonra ilk olarak bir sakıncası yoksa ne iş yaptığını sormak istediğini, aslında tipine bakarak kendisinin bir tahminde bulunduğunu ama bu tahminin doğruluğunu denetlemek için ne iş yaptığını öğrenmek istediğini kibarca ifade etti. Gencin savurduğu sigara dumanlarından açık havada ve bunca rüzgarlı deniz ortasında dahi kendini kollamaya çalışarak Atavi de ona bir zamanlar çaycılık yaptığını, şimdilerde ise Sanayi Mescidi'nde Fahri imam olarak vazife yaptığını basit lisanla özet olarak söyledi. Gözlüklü genç de çok enteresan. Ben sizin dini bir şeyle ilgili olabileceğinizi düşünmemiştim. Daha çok sol yayınların satıldığı bir kitapçı dükkanı sahibi veyahut da çalışanı olduğunuzu tahmin etmiştim. Tahminimde yanılmışım. İnsanların tiplerine bakarak ne iş yaptıklarını, nereli olduklarını tahmin etmekten, hele ki özellikle de tahminlerimde isabet kaydetmekten büyük bir zevk duyuyorum, dedi. Sigara içen gözlüklü genç, Atavi'yi henüz daha sormadan hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu, ileride hukuk uygulayıcısı bir hakim, savcı veya avukat olarak insanları hemen ilk görüşte tanıyıp değerlendirmenin kendisine çok yararlı olacağını, böyle bir yeteneğe sahip olmanın bütün hukukçular için artı bir özellik ve değer olduğunu, esasında herkesin böyle bir meziyete sahip olmak isteyeceğini ama bunu edinmenin öyle çok da kolay bir şey olmadığını anlatıyordu. İslam felsefesiyle de çok ilgilendiğini, bununla alakalı kitaplar okuduğunu, mesela Hilmi Ziya Ülke'nin İslam felsefesi kitabından yararlandığını, kendisine bu konularda tavsiye edebileceği kitaplar olursa onları da okumak istediğini, diğer yandan tasavvufa da çok meraklı olduğunu ama kendisinin bu tasavvuf konusunda çok eksik hissettiğini, hangi kitaplarla kendisini geliştirebileceğinden bahsederse çok memnun olacağını, fakat aklının erdiği ve bildiği kadarıyla özellikle panteizmi yani vahdet-i vücut felsefesini hayranlıkla benimsediğini anlatmaya başladı. Atavi de aceleci, böbürlenmeyi seven ama tevazu yolunda da umut vaat eden, fakat henüz bir ham ervah olan bu genci çok fazla rencide etmeden ancak biraz da erenlerin yolundan gitmenin çok da kolay olmadığı ihtaratını içeren bir konuşma yaparak cevapladıktan sonra sözlerini şöyle bitirdi. Sana kitap olarak Kur'an'ı tavsiye ederim ama esas marifet kainat kitabını okumaktır. Asıl hüner ruhuna abdest aldırmaktır. Asıl farz ise salatı daimi kılmaktır. Hazreti Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'ye sormuşlar. Farz nedir, sünnet nedir? Buyurmuşlar ki, ey aziz, sünnet terk-i dünya ve ukba ve farz muhabbeti Mevla'dır. Bunu iyice fikir et. Ama velakin illa kitapçıdan ve kütüphaneden bir kitap alıp da okumak isterim dersen o da çok hoş bir şeydir. Hazreti Pir Hünkar'ın makalatını okumanı tavsiye ederim, dedi. Sonra gencin alnına baktı. Alnındaki yazıları çok karıştırma. İşine, eşine, aşına bak. Eline, beline, diline sahip ol dedikten sonra artık bir daha da ağzını açmadı. Atavi konuşmayı bitirdiğinde bir daha da konuşmazdı. Fakat genç Atavi'yi tanımadığı için tadı damağında kalan bu güzel sohbeti devam ettirmek istedi. Bir şeyler sordu, olmadı. Bir şeyler anlatmak istedi, gene olmadı. En son çay salonundan çay getirmeyi teklif etti. Gene olmadı. Atavi eğer karşısındaki edep erken bilen bir muhip veya talip olsaydı muhakkak destur verirdi. Ama bu gencin henüz bu erkanı bilmediği görülmekteydi. En son olarak genç kendisine tasavvuf ehli bir zatı tavsiye edip edemeyeceğini sorunca da Atavi, Bülbül Deresi'ndeki Ceylan Baba Erenlerin ve dergahını tavsiye etti. Ve eğer oraya bir gün ziyarete giderse kendisini Atavi'nin gönderdiğini ve selamını iletmesini söyledi. Genç üşümüştü, rüzgar artmış ve gece ilerlemişti. Ve herhalde sıcak salonda bir yere kıvrılıp uyumak istiyordu. Müsaade isteyip ayrıldı. Atavi ardından baktı, gerçekten de çok hamdı. Ama daha muhakkak pişecekti. Atavi de bu gencin mayasına atanlara ve ulu pirlere bu genç hakkında niyazda bulundu. Ulu Tanrı'ya ve gerçek erenlere hü dedi. Sarayburnu rıhtımına sabah saat 6:30 gibi yanaşan gemiden inen Atavi, uzun boyu ve uzun bacaklarıyla arşınlayarak ve yeleğe benzeyen uzun saçlarını savurarak yeni cami tarafına doğru hızlı adımlarla yürüdü. Gülhane Parkı'nın dışından Vali Konağı Caddesi'ni tırmandı. Tam eski valilik binası karşısındaki kitap dağıtım şirketine ait dükkanı yokladı. Henüz vakit saat 7 olduğundan açılmamıştı. Kitap dağıtım dükkanında Kudret isminde bir ahbabı vardı. İstanbul'a geldiğinde muhakkak yanına uğrar, kitap sorar. Bazen kalın ciltli ve piyasadan tedariki mümkün olmayan Mevlana'nın Fihi Mafihi, Şeyh Mahmud-u Şebüsteri'nin Gülşen-i Razı gibi eserlerini oradan temin ederdi. Ama bugün şansına ve biraz da vakit erken olduğundan dükkan kapalıydı ve camekanda sergilenen kitaplara göz gezdirip yukarı doğru yürümeye devam etti. Biraz yürüdükten sonra sağa saparak Bab-ı Ali yokuşunun altına döndü. Burada da kitapçı aslında daha çok yayıncı Kürşat adlı bir çocuk vardı. Onda da çok farklı ve tam ağzına ve beğenisine göre kitaplar bulunuyordu. Ama bir apartmanın ikinci katında olan burasının cümle kapısı dahi açılmamıştı. Ağır kapı tamamen kapalıydı. Tahminen ikinci kattaki iki zile birden aynı anda bastı. Fakat hem kitapçı Kürşat hem de aynı kattaki diğer komşusu da mekanlarını henüz açmış değillerdi. Yoluna devam edip yokuştan yukarı yürüyüp sola saptı ve divan yoluna çıktı. Aslında Beyazıt'a doğru gitmek istiyordu ama nedense ayakları kendiliğinden sola döndü ve sola doğru Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüdü. Meydana çıktığında derin bir nefes aldı. Gerçekten de buranın havası temiz, ferah ve içi açıcıydı. Puf böreği gibi puf puf kabarmış olan Sultanahmet'in kubbelerine ve soldaki Ayasofya'nın hantal gövdesine baktı bir müddet. Ve bu kubbelerin altından, yanından ve kıyısından gelip geçen ve kendilerini o kubbelere nispet eden ve sırf bu yüzden küçüldükçe küçülen kof kof insanları müşahede etti. Bir banka ilişti. Nispeten sakin olan ama sabahın işe yetişme telaşıyla hızlıca civardan geçmekte olan insanları bir müddet seyretti. Yükselmeye başlayan taze güneşe ihtiram etti. Mayıs güneşi birazdan kızmaya ve sabahın uzun gölgeleri de kısalmaya başlayacaktı. Kalkıp aceleci olmayarak diğer insanlardan farklılaşmış, uzun ama yavaş adımlarla divan yoluna doğru yürüdü. Alışkın adımları Çemberli Taş'tan geçerken Nuri Osmaniye istikametine doğru gitmekte olan bir simitçiden simit aldı. Daha sonra şimdi artık kahvehane olarak işletilen tarihi Çorlulu Ali Paşa Medresesi'ne doğru yürüdü. Burası sabahın bu erken saatine rağmen dolmuştu. Belki de İşe gitmeden önce güzergahı üzerinde olanlar tarafından çay ve poğaça, simit eşliğinde kahvaltı yapmak için tercih edilen bir mekandı. Çay ocağındaki yedek kazanından buharlar yükselmekteydi. Bir çay söyledi. Simidinden bir parça koparıp yemeye başladı. Bir müddet burada oturup bakınarak çay ve simitle kahvaltı yaptı. Ve çevreyi seyre daldı. Billur kase gibi parlak 3-4 gönle rastladı. İstanbul'a her gelişinde böyle bol arifana rast geliyordu. Kimiyle hoş sohbet ediyor, kimiyle sadece selamlaşıyordu. Yine gönlü uyanıklardan muhtemelen üniversiteli bir genç, kundura atölyesinde çalışan sayacı bir usta, edebiyat fakültesinde öğretim görevlisi olan fötür şapkalı ve yaşlıca bir beyefendiyle çok güzel, alımlı, 40 yaşlarında kubbe altı camiasından bir kadınla uzaktan başıyla ve gülümseyerek selamlaştı. Hepsi de erken saatte işlerine ve mesailerine gitmekteydiler. Belki öğle arası veya akşamüstü mesaiden sonraki bir vakit olsaydı, hepsiyle de sohbet ve münasebet kuruluna bilinirdi. Lakin vakit dar idi. Artık yavaş yavaş kahvehane de boşalmış ve saat 9'u geçmişti. Hem memurlar hem de esnaf ve serbest çalışanlar da işlerine başlamışlardı. Atavi de yavaş yavaş çay ücretini ödeyip eski medreseden ayrıldı. İstikamet, sahaflar ve Beyazıt'tı. Sahaflar çarşısında hemen hemen 40 dakikadan fazla tezgahlardaki ve vitrinlerdeki kitaplara bakınarak vakit geçirdi Atavi. Tanıdığı bir sahaf olan ve vaktiyle ta Cemal Baba döneminden tanıştığı Zübeyir Efendi'nin dükkanına da uğrayıp ısmarladığı kahveyi içti. Kitap almak için değil, sadece bu eski dostu görmek için uğramıştı bu tarihi mekana. Sahaflar çarşısı kemerinden Beyazıt Meydanı'na çıktı. Meydan sabahın erken saatlerinde bile oldukça kalabalıktı. Mayıs'ın ilk günlerinden itibaren Çınaraltı Çay Bahçesi kurulmuştu. Tek tük oturup çay içenler bile vardı. Neyzen neyine üflüyordu. Bütün Çınaraltı'nı uhrevi bir havaya büründürmüştü bu ney sesi. Soldaki Beyazıt Camii'nin dış avlu duvarının dış tarafına ve sağ taraftaki Beyazıt Kütüphanesi'nin taş duvarının kenarlarına dizilmiş gümüşçüler, eski paracılar, antikacılar, pul alışverişi yapanlar, eski plak ve gramofon taş plakları alıp satanlar, eski mecmualar, kitaplar, yerlere serilmiş karton ve gazete kağıtları ve branda bezler üzerine konulmuş olarak sergilenmekteydi. Atavi meydandan doğrudan geçip gitmedi. Sola doğru dönüp bakındı. 5-10 dakika kadar öylece ayakta durup bakındı. En nihayetinde aradığını bulmuş olacaktı ki sevinçle tebessüm ederek tezgahlardan birinin başına doğru gitti. Karşıdan bakıldığında silüet olarak sanki aynı tornadan çıkmış gibi görünen, kendisi gibi uzun, siyah saçlı ama uzun sakallı, Atavi'ye göre biraz daha kısa boylu, ilk bakışta dahi sürüden ayrılan ve farklı olduğunu hissettiren birinin yanına yaklaştı. O da Atavi'yi görmüş ve muhakkak da tanıyor olacaktı ki geniş bir gülümsemeyle Atavi'ye doğru birkaç adım atıp yaklaştı. Ve karşılıklı olarak ellerini ve dirseklerini tutarak adeta tiyatroda bir tragedya sahneleyen iki şövalye gibi selamlaştılar. Bu Atavi'ye benzeyen adam bu meydanda gümüş ve eski para alım satımı için devamlı olarak tezgah açan ama aynı zamanda da uyanık ruhlu bir şair olan Hüseyin Avni Dede'ydi. Atavi Hazretlerine göre daha genç olan bu adamı Atavi gerçekten de ilginç yaşamı ve örnek mücadelesiyle hem seviyor hem de takdir ediyordu. O da Atavi'yi benzer bir nedenle seviyor ve saygı duyuyordu. Tanışıklıkları da epey eskiye dayanıyordu. Her zamanki gibi Atavi'yi açılır kapanır bir tabureye oturtan dede, çay kahve gibi herhangi bir ikramda bulunmak için ısrar etti. Fakat Zübeyir Efendi'nin dükkanında ikram edilen kahveyi içmek zorunda kaldığından dedenin ısrarlı ikram tekliflerini geri çevirmişti. Dede bunun üzerine uzun zamandır Atavi'ye bir armağan vermek istediğinden şimdi en uygun fırsatı yakaladığını düşünerek kendince en değerli taş olarak gördüğü opal taşlı bir yüzük hediye etti. Atavi bu hediyeyi ısrarla kabul etmek istemese de en sonunda razı oldu. Ama o da hediye etmek üzere başka bir yüzüğü parasıyla satın almak şartıyla hediyeyi kabul etti. Bugün varış menzili olan Eyüp Sultan Bülbül Deresi'ndeki Ceylan Dede Baba'ya o da bir opal yüzük hediye olarak götürecekti. Hem de Hıdrellez lokması gününe denk gelen böyle bir günde bu hediyeyi de Hıdrellez armağanı olarak kabul edilebilir bir şekilde sunmuş olacaktı. Hüseyin Avni'nin bu armağanını da Hıdrellez armağanı olarak kabul ettiğini söyleyerek aldı. hadi eyvallah diyerek Hüseyin Avni'nin yanından ayrılacağı sırada bu güzel gönüllü şair kulağıma bir hikmet söyleyin baba erenler diyerek Atavi'nin bileğinden tuttu. Atavi de ona doğru bir adım yaklaşıp kulağına doğru şunları söyledi. İlim şehrinin kapısı olan Büyük Şah-ı Velayet buyurdu ki, hikmeti ehli olana veriniz. Eğer ehli olana vermezseniz ehline zulmetmiş olursunuz. Fakat ehli olmayana verirseniz de bu defa hikmete zulmetmiş olursunuz. Hüseyin Avni başını hafifçe eğerek ihtiram etti ve eyvallah babacım dedi. Atavi rolü bitip de sahneyi terk eden bir oyuncu gibi oradan ayrıldı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 73.